tüm izleyicilerimize günaydın. Şemaat kitabından okuyoruz. Dördüncü makale. Kişi kendisini yaratana yönelik pasifize ederken hissettiği ağırlık nedir yaptığı manevi çalışmada? Sorularınızı 1-700-509-209'a bırakabilirsiniz. Ve derslerimizde internette www.kab.tv'de izleyebilirsiniz. Şemati 4. makale. Kişinin kendisini yaratına yönelik pasifize ederken hissettiği ağırlık nedir manevi çalışmasının aslında? Baştan başlıyoruz makaleye. Kişi hissettiği ağırlığın nedenini bilmeli. Kendisini yaratana karşı pasifize ederken manevi çalışmasında ve kendi menfaati için düşünmemeye. Öyle ki kişi sanki tüm dünya durmuş vaziyette ve o bir dünyada yokmuş gibidir. Dostlarını ve ailesini geride bırakır sadece kendisini yaratana yönelik pasifize etmek için. Bunun için tek bir neden vardır. İnanç eksikliği. Bu şu demektir, kişi kime karşı kendisini pasifize ettiğini görmemektedir. Yani yaratanı hissetmemektedir ve bu kişiye ağırlık vermektedir. Kişi kendi kabı içerisindedir. Ve realiteyi kendi kabında algılamaktadır. Ve kalbindeki noktaya göre, çünkü kalbindeki noktaya göre kendisini pasifize etmek istiyor ve yaratanla kendisini eşitlemek istiyor, form eşitliğini sağlamak istiyor. Buna kendisini bırakmak denir. Ve ikinci bir dua edinmek istiyor, ihsan etme duası. Ve kişiye sanki şöyle bir his gelir, kendiliğini, kendi dünyasını, realitesi, varoluşunun hissi sanki tümüyle yok olur, kaybolur. Çünkü görüyoruz ki bir kab ışıkla dolu ve o ışık iptal olursa o zaman kendi arzusunu hissetmez. Ve doyumunu da hissetmez. Ve form eşitliği sağlamak isteyen bir kişi için, bunun için bir arzusu olan kalpteki noktası, buna doğasına karşı çalışmaya başlar bu nokta. Ve eğer kalpteki bir noktaya kendisini bağlarsa, sanki geriye kalan kab ortadan kaybolurmuş gibi olur. Peki nasıl sadece o noktayı hissedebilir kişi? Bir taraftan bu nokta tüm bu noktada hala yaratanı hissetmiyor. Aynı zamanda da öyle bir hisse doğru kendisini yöneltmek istiyor. Bu yeni bir kabın oluşumunun noktası. İnsan içerisindeki Adem denilen bir kab var. Alma arzusu. Ve bunun içerisinde bir haz hissediyor. Ve burada bir his, kendi dünyası, benim dünyam dediği bir his içerisinde yaşıyor. Ve bir de kalpteki noktası dediğimiz bir şey var. Nekuda şabelev. Ve bu bilinmeyen bir şey için bir arzu, yaratan için. Buna yukarıdaki yaratanın bir parçası denir. Yaratan için arzu. Bu noktaya kıvılcım denir. Kıvılcım bu. İnsanın içindeki. İnsanın içindeki kıvılcım. Dolayısıyla şöyle ki, eğer kişi kendisini bu noktaya bağlarsa ve bunu edinmek isterse, oluşturmak isterse, bu şekilde bu kıvılcım yansıyor. Yani yaratanla form eşitliği sağlamak. Henüz tam farkında değil ama buna yönelik bir çekim hissediyor. Ve bu şekilde kendi alma arzusunu iptal ediyor. Ve iptal ederken de kendi dünyası denilen şeyi hissetmiyor. Yani kabın geriye kalan kısmını. Bu kalpteki nokta kişinin kabına yönelik farklı bir doğaya sahiptir. Bu yüzden bu yaratandan gelen bu noktaya kendisini ilişkilendirirse dünyasını iptal etmiş olur. Peki nasıl bu yolda ilerleyebilir? Çünkü her şeyin kaybolduğu hissiyle ilerleyemez. Balaslan bunu anlatıyor. Ancak kişi yaratanın varlığını hissetmeye başlarsa, kişinin ruhu birden kendisini ötüleştirip kaynağa ilişkilendirmek ister. Yani yaratan o noktaya yansırsa, normal alma arzusuna değil, o sadece o noktaya yansırsa yaratan, o zaman hayatı, bunun içindeki hayatı hissetmeye başlar ve o noktaya bakmaya başlar, onu geliştirmeye başlar ve buna ruhun başlangıcı denir. Ancak kişi yaratanı hissederken, hissedince ruhunu yaratana bağlamak ister, akıl ve mantık ötesi olarak. Bu insana doğal olarak gelir. Tıpkı bir fenerin mumun ışığını iptal ettiği için, iptal etmesi gibi. Kişi yaratan hissini edinmek ve tüm varoluşun onun yüceliğiyle kaplandığı hissine gelmek. Kişinin dolayısıyla verdiği tüm çaba sadece bu seviyeye ulaşmak için olur. Başka hiçbir şey için değil. Kişinin ihtiyacı olan tek bir şey var. Yani yaratana olan inanç. Başka bir şeyi düşünmesine gerek yoktur. Ve çabası için edinmesi gereken tek ödül bu inancı edinmek. Şunu bilmeliyiz ki küçük bir ışığın yansımasıyla büyük bir ışığın yansıması arasında bir fark yok. Çünkü ışıkta herhangi bir değişiklik yoktur. Tüm değişiklikler kabın içerisindedir. Bu yüceliği alan. Ve şöyle yazar: ben yaratan değişmem. Yani eğer kişi kabını o dereceye büyütürse ona göre çok ışık alır. Soru şudur: kişi nasıl kabını geliştirebilir ve büyütebilir? Bunun cevabı, kişinin yaratanın kendisini yakınlaştırmasına duyduğu, verdiği önem ve yaratanın kendisiyle bir bağ kurmasını görerek bundan aldığı önem, yaratanın yüceliğini görmesi. Yani ne yazıyor burada? Kişinin bu noktaya verdiği önem. Kişi önemini geliştirdiği sürece, neyin önemini geliştirecek? Ne okudun orada? Yaratan kişiyi kendisine yakınlaştırdı ve nasıl ben inanç ışığını arttırabilirim? Şöyle yazıyor. Cevap şu ki, kişinin yaratana şükran ya teşekkür ettiği dereceye kadar. Teşekkür etmek, şükranlarını sunmak. Dolayısıyla bu içindeki ışığı arttırıyormuş. Ama soru şu, neyle kişi kabını arttırabilir? Yani kalpteki noktasını nasıl arttırabilir? Çünkü ruhun kökü bu. Ve bu kıvılcımdan ruhun kabı oluşacak. Bağlı sulam nasıl yazıyor? Bu ışık kişinin dışarısında hiçbir sınır olmadan, ama bu kişinin ne yaptığına bağlı. Nasıl oluşturduğuna, nasıl çektiğine, kendisini nasıl bununla ilişkilendirdiğine bağlı. Öncelikle kendisini yakınlaştırdığı için yaratan teşekkür ediyor. Çünkü onu hafif hissediyor. Yaratan kişiyi yaklaştırıyor. Kişi onu hissedebiliyor. Ve yaratanı hissedebilmenin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Ve yaratan tarafından bir ödül alıyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey yapılan işin önemi. Ve bununla birlikte bu önem vasıtasıyla kişi üzerine çektiği yansımayı arttırır. Kişi bilmeli ki bu bağın gerçek önemini bilme koşuluna, had safhasında bilme koşuluna gelemez. Bunu bunun hiçbir sınırı yok diyor. Yani tıpkı ışığın bir sınırı olmadığı gibi yaratılan varlık da bu önemin yaratanla olan bağının öneminin sınırı yok. Çünkü kişi bu bağın gerçek değerini asla ölçemez. Ama verdiği teşekkür vasıtasıyla, içinde yetiştirdiği bu his vasıtasıyla bu yansımanın önemini görür. Yani kabın içerisindeki ışık kaba bağlıdır ve bunda büyük bir değer vardır. Çünkü bu ışık o zaman sabit olarak kabın içerisinde olur. Ve dolayısıyla teşekkür etmekteki önem o kadar büyük bir miktar ve kalitede olmalı ki inanç ışığı onun için sürekli yansır. Ve kişi sürekli yaratana bağlı bir durumda olur. Ve bu bağ sürekli arttırır. Bu çok basit bir kavram. Yaratandan ayrı olmak, alma arzusu içinde yaşamaktır. Bizim dünyamızda alma arzusu içerisinde yaşıyoruz. Eğer kişi inanç işiyle, kalpteki noktasıyla çalışırsa tek bir şeye ihtiyacımız var. Yaratana yönelik teşekkür. Kişinin hissettiği bu küçük yaratanın varlığı, hissini aldığı bu küçük hislere yönelik verdiği teşekkür. Evet. Öğreniyoruz ki yaratışın amacı yaratanın seviyesine ulaşacağımız amaç bu. Yaratılışın amacı form eşitliğini sağlamak. Ne demek form eşitliği sağlamak? İhsan etmek demektir. Ne kadar ona benzersem ona o kadar mutluluk veriyorum. Çünkü onun isteği benim en iyi koşulda olmam. Ve iyinin doğasında iyilik olmak vardır. Ve iyilik yapmanın tek bir yolu vardır. Bundan mutluluk duymam. Ve eğer mutluluk duymuyorsam dolayısıyla ne kadar çok alma arzımın tüm saçmalığına, tüm doyumuna karşı gerçek şeye, yani kalpteki o noktama ve içindeki o az bir yansımaya bir ayrım yaparsam ve ona teşekkür edersem ve içimde önemi arttırsam, o zaman içimdeki kabı arttırırım ve ihsan etme oluşumunu oluşturabilirim. Kabımda bunu genişletirim. Yaratana giderek daha çok benzerim ve bunun önemini arttırdıkça, kabımı geliştirdikçe, içindeki ışığı arttırdıkça bu şekilde elbette de yaratana mutluluk veriyoruz. İhsan etmekten, yani manevi koşuldan çünkü önce bunda bir sınır yok, simsum yok böyle bir kavramda. Ve bu şekilde yaratana büyük umutluluk veriyoruz. Çünkü o bizim onun gibi olmamızı istiyor. Nedeni de olunabilecek en iyi koşul bu olduğu için. Bunun dışındaki tüm koşulların mükemmel olmadığı için görüyoruz ki iyinin doğasının iyilik yapmak olduğu için o da bizim onun gibi iyi bir seviyede olmamızı istiyor. Ve içinde bu değerle doyum içerisinde olmamızı istiyor. Bu manevi doğanın içerisinde olup bundan mutluluk duymamızı istiyor. Bütün buna yaratana mutluluk getirmek, haz vermek denir. Ve manevi haz, bu zivug, dvekut, sevgi, ihsan, bunların hepsi aynı şey. Dolayısıyla burada hiçbir çelişki yok. Evet. Çünkü bahsettiğimiz şey İhsan etme kliyesi. Sadece bu kliyi arttırmamız lazım. Önemini arttırmamız lazım. Bu kişiye verildiği zaman şöyle denir, yaratan alır ve kişinin elinden tutup iyi bir kısmetin üzerine koyar ve der ki al bunu. Yani kalpteki nokta kalpteki noktada bir istek vardır. Kişi buna kulak vermeli. Kendisini doğru bir ortama sokmalı, kitaplara, gruba ve bu iyi ortamı hissetmeli. Geriye kalan her şey kişinin buna verdiği öneme bağlıdır, geriye kalan her şey. Ve eğer sürekli buna önem verirse, bu aralarındaki bağdan, bu çok küçük bir bağdan kopmamaya dikkat ederse kişi bunu büyütebilir. Çünkü o ilk kontak dışında yaratan hiçbir his vermez. Gerisi kişinin elindedir. Kişinin çabasına bağlıdır. Ve bu ilk yükselişe, ilk bu hisse yukarıdan uyanış denilir. Burada önemli olan şey aşağıdan yukarıya uyandırılış sağlamak. Kişinin çabası. Çünkü üst ışık tümüyle hareketsiz dinlenme durumunda. Geriye kalan her şey kişiye bağlı. Eğer kişi kendisi çaba sarf ederse edinebilir. Çünkü maneviyatta ne negatif ne pozitif olarak hiçbir baskı yoktur. Bu man yükseltmekle, yani dua ile nasıl ilişkili? Man, yani dua, bir kişinin içerisindeki bir eksikliktir. Yani kişinin eksikliğine bir inanç kabına sahip olmak, ihsan ışığına sahip olmak, ihsan edebilmek. Bunun beni doldurmasını istiyorum ve güç ve güven vermesini istiyorum ki ihsan edebilirim. Buna man denir. Buna gerçek bir eksiklik denir. Ve bu dünyada alma arzusu içerisinde, alma kabı içerisinde nedir eksiklik? Bana ver diyoruz. Manevi eksiklik ise o da bana ver ama bana haz ver değil, bana güç ver. Bu ihsan edebilme yeteneği için güç ver. Bu ihsan etme kabını dolduran bir his. Bu yüzden ihsan etme arzusunda kişi sadece bunu istiyor. İhsan etmeyi istiyor. Ve bu his sonsuzluk hissini uyandırıyor. Hiçbir şeye bağımlı olmadığını keşfediyor insan. Hiçbir eksikliği olmadığını. Diyoruz ki mahsuma kadar kişi çift ve tek gizlilik içerisinde. Yani yaratanı sürekli lanet ediyor. Şimdi bariyere kadar kişi çift ve tek gizlilik altında. Burada ise kişi yaratanla arasında, yani yaratanla inanç ışığı arasında gizlilik var. Burada gizliliği burada. Ve ortaya çıkan şey de burada. Çift gizlilik, tek gizlilik ve ondan sonra yaratanın ifşası. Aynen bu. Bu iki şeyi kişi ilişkilendiremez bu şekilde. Kalpteki nokta, yani bu dünyada kalpteki noktasıyla yaratanı, yaratandan aldığı şeyle kendisini bu dünyanın seviyesine ilişkilendiremez. Sanki bir şey istiyor, bir şeye hevesli, ona yaklaşmak için can atıyor. Ama buna karşılık olarak ters bir darbe yiyor. Bu ters olan şey sadece direkt olarak yansımıyor. Eğer almak için alıyorsa, almak için alıyorsa ters bir şekilde yansır inanç içinden. Ve kişi yaratanın eksikliğini hissetmeye başlar o koşulda. Tekrar ediyoruz. Burada ideal şeyi resmi çizdi. Kişi içinde bir uyanış hissediyor ve bu uyanış vasıtasıyla bir gruba gidiyor. Grup içerisinde uyanıyor. Maneviyatın önemini arttırıyor. Sürekli üzerine yansıyan bu ışığı güçlendiriyor. Kalpteki noktasını genişletiyor. Ta ki neşema ışığı, yani ruha gelen ışık, ruh ışıkla doluyor. Ama bu şekilde işlemiyor. Çünkü kalpteki noktayı kişi nasıl arttırabilir? Kalpteki nokta sadece bir nokta. Ve bu noktaya madde eklemesi lazım. Tüm kalbin maddesini eklemesi lazım. Yani alma arzusunu. Bu nokta bir kıvılcım, ihsan etme arzusu. Yaratana ait bir şey. Buna alma arzusunu eklemeli ve kişi içerisinde küçük bir arzu bu. Bu ilk küçük arzuya nerdakik denir. İnce bir ışık. Bu dünyaya gelen ince bir ışık olduğunu keşfeder. Bir taraftan neye ihtiyacı var? Şimdi kalpteki noktasıyla çalışmaya başlıyor. Bunu arttırmak istiyor. Bu noktayı büyütmek istiyor. Kalpteki bu kıvılcımı. Ve sonra da alma arzusu bu oluşumdan dolayı iyice artmaya, yoğunlaşmaya başlıyor. Ama bu alma arzusu artık bu dünyaya direkt olarak bağlı değil. Bu bir ek. Ve bunun içerisinde boşluk hissediyor. Yani alma arzusunun perdeye ihtiyacı olan bir koşulu olması lazım. Ve kişi kendisini karanlık içerisinde hissediyor. Kalpteki noktasının üzerine kendisini sanki nötrleştirmiş gibi dünyevi zevklere, bu içindeki uyanışa göre, kalpteki noktasına göre kişi bu dünyadan nefret etmeye başladığı zaman maneviyat istiyor çünkü. Kişinin içinde böyle bir uyanış gelir. Aynı şekilde şimdi alma arzusu içinde büyüdü. İyice karanlık içerisinde, boş hissediyor kendisini. Ve bunun üzerine aslında ek bir ışık alıp bunu kalpteki noktanın üzerine ekler. Yani ilk aldığı, yaratandan ilk uyanışı aldığı şekilde ek bir ışık ekler. Yani kalpteki noktası vardı, ona yönelik bir uyanış aldı yukarıdan. Diyelim ki bir numaralı ışık ve bu kalpteki nokta ilk manevi arzusu. Şimdi ek bir arzu aldı ve bu ek bir arzunun üzerine şimdi yaratana teşekkür etmeli, yaratana yönelik önem vermeli ve inanç ışığı almalı. Ve sonra bu ek arzu bu noktadan kendisini ilişkilendirir ve küçük bir kap olur. İçinde inanç ışığı barındıran, ihsan üzerine barındıran küçük bir kap, tamam? Ondan sonra kişi ruhun başlangıcına gelir. Ama bu koşul gizlilik ve karanlık hissi içerisindedir. Çünkü bu arzu karanlık bir arzu. Çünkü boş. Islah olmamış durumda. Sadece neşema ışığı geldiği zaman ıslah olur. Şimdi bu karanlık yerden kişi yaratana teşekkür eder. Kendisini yakınlaştırdığı için kalpteki noktasına, ilk kalpteki noktasına nazaran yaklaştırdığı için şimdi ek bir alma arzusunu ek bir alma arzusunu ekleyerek kişi daha da karanlık içine düştüğü için yaratılan varlık teşekkür ediyor. Şimdi duruma bakın, tersliğe. Çünkü bu karanlık noktadan boşluğu hissediyor ve bunun içerisinde bu teşekkürü, bu önemi büyütebilirse buna man yükseltmek denir. Kişi buradan man yükseltir. Yani kendi bu karanlık arzusundan sana teşekkür etme hissini edinmek istiyor. Neden? Çünkü doğam gereği sana lanet ediyorum. Neden? Çünkü içimdeki koşuldan dolayı eğer bu tavrımı oluşturursam, böyle bir tavır oluşturursam yaratana yönelik kişi arzunun yanına bir manevi zeka geliştirmeye başlar. Ve arzuyu nasıl dolduracağından bağımsız bir şeydir. Yani arzuyu ıslah etmesi için bir güç arayışı içine girmesi demektir bu. Buna man yükseltmek denir. Dua denir yani. Büyük çabadan sonra yukarıdan cevap gelir. Evet. Ne diyorlar? Elin, elinden geleni yap diyorlar. Ne demek o elinizden geleni yapın? Ne yapmam lazım? Ne? Her istediğini yapacak mısın yani? Çocuğu salın oyuncak parka. Çılgınlar gibi koştursun. Ne demek elinden geleni ardına koyma? Şu demek. İçindeki ve etrafındaki tüm koşulları eğer amaca yönlendirmek istiyorsan tüm dünyada keşfedeceğin her şey, içindeki ve çevrendeki her şey sadece bunun için inşa edildiğini göreceksin. Hepsini kullanabilirsin. Tüm dünyayı elinden geleni ardına koyma. Elinden gelen tüm çabayı sarf et, gücünü kullan dedikleri şey bu. Eğer o öneme gelmek istiyorsan, yukarıdan ihsan etme gücünü edinmek istiyorsan her şeyi yap denir bunun için. Çünkü her şey sadece bunun için inşa edilmiştir. Soru şu. Burada odak noktası ne? Önemi arttırmak için. Anlamadım diyor. Ne demek önemi arttırmak? Şükran, teşekkür. Ne yapacağım? Sokakta bas bas bağırayım mı? İşimizin hepsi içsel bir iş diyor Raf. Tam tersine. Dışında aslında genelde tam tersi olarak gözükür. Hiç kimse bilmez ve görmez. Başkaları nasıl görebilir? Farklı bir kabları var, alış kabı var. Ve sen ihsan etme kabıyla çalışmaya çalışıyorsun. Nasıl görebilirler? Aynı frekansta değilsiniz ki. Sanki aynı yerde olmanıza rağmen birbirinize endeksli olarak tümüyle farklı yerlerdesiniz. Birbirinizi hissetmiyorsunuz. Bu yüzden insan ne yapmalı? Grup dışında ve çalışma dışında yapacak hiçbir şey yok ki. Bundan sürekli bahsediyoruz diyor Raf. Eğer ben varsam, hani ben demek ve eğer yaratana ulaşacağımdan emin olabiliyorsam, eğer bir büyüteçten bakacak olursak, eğer yaratana ulaşacağımdan emin olmak istiyorsam, bu büyüteçten ona bakmam lazım. Ve bu da grup. Yaratanın ne olduğunu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu bir soru işareti. Onu hissetmiyorum. Onun yaptığı özelliklerini algılamıyorum. Duyularımda hiçbir şey hissetmiyorum ondan, ona yönelik. Peki nasıl kendimi ona yönlendirebilirim? Burada mı, burada mı? Nereden bilebilirim? Nereye bakmalıyım? Dolayısıyla kendi önünde bir grup varsa ve kendini bu grubun entegral bir parçası olup bu amaca doğru bütünleştirirsen, ne demek bütünleştirmek bu yolda? Sen kendi iç kabının parçalarını yaratana yönlendiriyorsun. Yani onun dışında başkalarını yönlendirmen mümkün değil. Grup senin başka kablardaki kişisel entegrasyonun ve bunu yaratanla bütünleştirmek istiyorsun. Eğer kendini bununla meşgul edersen buna yaratana yönelik bir kab oluşturmak denir. Daha önceden kırılmış olan bir kabı tekrar bir araya getirmek. Bu arada da sen de uğraşıyorsun. Ben kimim? Ben bu noktayım. Eğer bu nokta yaratana ulaşmak istiyorsa ve kendisini yaratanla ilişkilendirmek istiyorsa tüm parçalarını toplayarak yapabilir. Bu onun kabı. Yapmamız gereken bu. Kab bize veriliyor. Eğer tüm insan oğlunu toplarsan ve kalpteki noktana eklersen bu senin sonsuz kabın olur. O kadar. Bağhasulam'da yazdığı gibi her nesil aynı ruh. Sadece 3 aşağı 5 yukarı daha fazla parçalara ayrılmış. Bu yüzden popülasyon artıyor. Ama kişiye yönelik aynı ruh. Adam Harishon'un ruhu. Ve kırılmadan kaynaklanıyor bu. Kırıldıktan sonra herkes birbirinden koptu. Ve eğer sen hislerinde tekrar bunları bir araya getirirsen, o zaman Adam Harishon'un klişini hissetmiş olursun. Matan Tora makalesinde bunu yazıyor. Yaratan ifşası ve Aravut adlı makalelerde yazıyor. Tüm çabamız, işimiz bu. Olay son derece basit. Sadece hissedemiyoruz, algılayamıyoruz bunun nasıl olacağını. Daha da basit diyebilirsiniz. Ama daha az duyarsınız. Bu şekilde anlatırsam. Sana 2-3 kelimeyle anlatabilirim. Ama ne kadar basite indirgersem o kadar kendini kopuk hissedersin. Alma arzundan çünkü o kadar uzak o açıklamalar. Soru duyulmadı. Nasıl kalpteki bu nokta ilerlerken kendisini pasifize edebiliyor? Rab duyamadım diyor. Yaratanın varlığını hisseder hissetmez kendini pasifize mi ediyor? Ama pasifize olması iyi bir şey. Çünkü bir bağ oluşturduğunun işareti. Ekstra bir alma arzusu verilir. Yeni başladı. Her derecede kişinin kendisini pasifize etmesi o ilişkinin başı. Bunun üzerine alma arzusu, sahip olduğunu alma arzusu içinde pasifize olduktan sonra bununla daha çok çalışmaya başlarsın. Daha çok ondan eleştiri yapmaya başlarsın. Yaratanı eleştirirsin. Ve yaratanla katnut ve gadlut ilişkisine girirsin. Kişinin kendisini nötrleştirmesi sadece işin başı, embriyo olması gibi bir şey. Ondan sonra alma arzusuyla işini bitirdiğin zaman ondan sonra ekstra tekrar alma arzusu verilir. Tüm çabayı, tüm derecelerden geçtikten sonra da manevi doğuş, gelişim ve büyüme var her safhada. En son safhada da zaten en sof. Dediniz ki tüm çabamız iç çalışma. İç çalışma derken kendi kişisel arzumuzdan bahsediyorum. Burada dostların önünde, dostların gözünde maneviyatın önemini arttırmak dışsal bir hareket. Hayır. İç çalışma ve dış çalışma demek değil ki ben bir şey gösteriyorum ya da göstermiyorum dışsal olarak. İçsel ve dışsal kişinin kendisini neye yönlendirdiğidir. Eğer yönü yaratana ise içsel bir şeydir. Alma arzusuna ters davranıyorsa ise dışsaldır. Ama bu içimdeki iç bir şeyine eliyle koluyla bir şey yaptığından değil, elimle kolumla bir şey yapabilir miyim? İç bir amaç için. Ne yapabilirim? Eğer insanlara gidip kendimi ilişkilendirirsem buna içsellik denir. Bunun da içselliği ve dışsallığı var. Ama eğer gerçekten kabı ışığa eşitlemek istiyorsam içsellikte yer almam lazım. Tamam mı? Evet. Başka kişiler hakkında sormak istiyorum. Grubumda olmayan insanlardan. Kendimi başka insanlara nasıl ilişkilendirmeliyim? Onlar da benim kabımın bir parçası. Evet. Problem ne? Bunu yapamıyorum. Yani nasıl kendini ilişkilendireceğin mi? Diye soruyor Raf. Şöyle bir taraftan kişi yavaş yavaş tüm oluşan olaylardan, yaptığı şeylerden, kabalistlerin yazdığı tavsiyelerden, tüm dünyanın kabı olduğunu görmeye başlamalı. Ve bu kişinin çabasına bağlı. Kişinin çabasıyla aşağıdan yukarıya bir uyanış gelir. Hiçbir şey direkt olarak olmaz. Ben bir çaba sarf ederim ve çabama yönelik bir sonuç olur. Yaratana yönelik bir çaba sarf ederim. Işık ondan geliyor. Benim içimde hislerimi, bilincimi hem kalpte hem akılda değiştiriyor. Her şey yukarıdan. Ben direkt olarak kabımı açıp bilincimi arttırdığım gibi diye bir şey yok. Sadece yukarıdan gelebilir bu. Her türlü değişim sadece yukarıdan gelen ışık vasıtasıyla olur. Dolayısıyla kişi her türlü çabayı sarf eder. Bu yüzden derler tembellik yapman yasaktır, işten kaçman yasaktır. İçinde bulunduğun koşulların ne olduğunu bilmiyorsun. Ne tür bir dua ettiğini bile bilmiyorsun. Yapabildiğini yap. Çünkü karanlıktasın. O yüzden çaba sarf et. Ve bu çabanın nereye gittiğini bile kişi bilmiyor. Ondan sonra kişi bir bakıyor ki tahmin etmediği bir işin, bir koşulun içerisinde birden dünya farklı gözüküyor. Bir hisler içerisine giriyor, bir ümit sahibi oluyor. Bu çabandan kaynaklanıyor. Niye? Çünkü üst bir sisteme gidiyor. Sana olan şeyler üzerinde direkt bir kontrolün yok. Dolayısıyla sonuç olarak hissetmeye başlayacağın konum, ki bunu yakında hissedeceksiniz, önünde olan her şey aslında senin kabın. Bu senin hissin. Ama hissettiklerini aktaramazsın. Bu senin İçsel hissin. Sokaklarda koşturup hepiniz bana aitsiniz diye bas bas bağırmasın. Dolayısıyla sen bunu keşfediyorsun. Ama dışarıdan bunu hiç kimseye göstermek zorunda değilsin. Ama zamanla şu anda içinde bulunduğumuz zaman dış ruhlarla çalışmamız için elverişli olursa o zaman çalışabilirsin. Ama eskiden kabalistler hissetmelerine rağmen diğer ruhları dünyaya yönelik bir çalışma yapmadılar. Çünkü yasaktı. Çünkü dünyaya iyilik yapma arzusu var ama hala yasaktı. Çünkü insanların hala gelişmesi lazımdı. Bağhasulam da aynı şekilde yazmıştı. Bunu çok istiyorum ama hala dünya hazır değil. Zamana ihtiyacı var. Neden zaman? Çünkü dünya belli bir süreçte ilerliyor. Biz hızlandırdığımız için değil. Ama şu anda dünya öyle bir seviyeye geldi ki biz kitaplarla, açıklamalarla kişilerin içerisindeki bu arzuyu uyandırabiliriz. Çünkü nesil ve dönem hazır diyor Raf ve içindeki bu uyanışları kişilerin içerisinde bu uyanışları hızlandırabiliriz. Aradaki fark ne? Kişilerin uyandırılmasını sağlayarak kişi daha büyük ışığı çekmek için kendisini hazırlar. Işık aynı ama kişi bunu ıslah eden ışığı almak için kendisini hazırlar. Kendisini değiştiren, kişi değişmek istediği için ama değişmek istemiyorsa kişi ışığı karanlık olarak, belalar olarak hissetmeye başlar. Arada çok büyük fark var. Eğer bu ışığı ben oturup bekleyecek olursam ya da beklemeyecek olursam. Eğer oturup beklersem tüm dünya bir büyük karnaval. Herkes iyi, herkes süper ama bu ışığı istemiyorsam o zaman dünya bela, karanlık, herkes ölüyor, ızdırap çekiyor, savaşlar var. Sadece kişinin bilincine göre, kişinin çabasına göre bu ışığın önemini arttırarak, yukarıdan gelen bu ışığın önemini arttırarak kişi ancak algısını değiştirebilir, realiteyi, görüşünü değiştirebilir. Ve realite tarif edilemeyecek bir hal almaya başlar. Çünkü kişinin kabı farklı. Problemleri, savaşları, ızdırabı görüyor bir taraftan. Ama eğer bu maneviyatın önemiyle, yaratanla bütünleşmenin önemiyle kendimi hazırlayacak olursam, sanki yukarıdan aynı resmi görmeme rağmen benim için sanki burası cennetmiş gibi. Neden? Çünkü yaratanla eşlik içerisinde. Elbette burada bir resimden bahsetmiyoruz. Resim değildi. Kişinin hislerinde yaratanla, dolayısıyla dünyaya bu maneviyatın, bu sürecin önemini aktarabilirsek, çünkü nesil hazır, o zaman tüm dünyayı bu ızdıraptan, acıdan, beladan sıyırabiliriz. Çünkü kişi ıslah olmamış kabında her şeyi ızdırap, savaş, kötü olarak görüyor. Ama kişi kabını değiştirirse yaratana yönelik her şeyi cennet olarak görür. Bu yüzden kişinin ağırlık hissetmesinin nedeni bu. Evet. Şimdi Talmud Eser Sefirot'a geçiyoruz. Herkese hatırlatmak istiyor Rav. Evet, Rav Çili'deki kongresi hatırlatıyor. 4 Ağustos'tan 6 Ağustos'a kadar kongre var. Francisco Monsali'yi arayın diyor. 56-0891-81-002. Bu numaradan Francisco'yu arayabilirsiniz. Eğer Çili'deki kongreye 4 Ağustos ile 6 Ağustos 2006 tarihinde katılmak istiyor iseniz. Bu numarayı arayın. Şimdi Talmud Eser Sefirot'a geçiyoruz. 4. cilt. Dersin 3. kısmında geri döneceğim.